Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 26 Hazar 1401 Hicri Kameri, 22 Cemadül Evvel 1444 ve Miladi 17 Aralık 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Türkiye seçimleri üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İran masalları ve efsaneleri, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Neşubela öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tel Aviv'in bölgemizin güvenliği için ciddi bir tehdit olduğunu söyledi. Amerika, İran petrol satışının arttığını itiraf etti. İran ile Türkiye sınır güvenlik yetkilileri bir araya geldi. İmamoğlu'na verilen ceza çeşitli illerde protesto edildi. Avrupa Parlamentosu raportörleri Bakü'nün hareketliliğine tepki gösterdi. Ve Haaretz, Katar Dünya Kupası kazananın Filistin olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, işgalci, cani, sahte ve gayrimeşru İsrail rejiminin yüzlerce nükleer başlığına sahip olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Siyonist rejimin varlığının bölge için çok tehlikeli olduğunu vurguladı. Emir Abdullahyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi. İşgalci, cani, sahte ve gayrimeşru İsrail rejimi yüzlerce nükleer başlığına sahiptir. Tel Aviv, ortak bölgemizin güvenliği için ciddi bir tehdittir. Hiç şüphesiz gelecek Filistin'in o asil halkına aittir.
Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC tarafından yayınlanan resmi istatistikler, İran'ın Amerika'nın yasa dışı yaptırımlarına rağmen hala dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden biri olduğunu gösteriyor. OPEC verilerine göre bu yılın 3. çeyreğinde günlük olarak 2,566 milyon varil petrol üreten İran, Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'ten sonra OPEC'in en büyük 5. petrol üreticisi olarak biliniyor. İran bu dönemde toplam OPEC petrol üretiminin %8,7'sinden fazlasını oluşturdu. OPEC'in bu yılın 3. çeyreğindeki toplam üretimi günlük 29 milyon 442 bin varil olarak gerçekleşti. İran'ın bu dönemdeki petrol üretimi 2022'nin ikinci çeyreğine nazaran günde 11 bin varil arttı. İran bu yılın ikinci çeyreğinde günlük olarak 2 milyon 555 bin varil petrol üretmiştir. Bu yaz İran'ın petrol üretimi geçen döneme kıyasla günde 174 bin varil arttı. İran 2021 yazında gündelik olarak 2,392 milyon varil petrol üretmişti. İran'ın 2002'nin 7 aylık petrol gelirlerine ilişkin Amerika Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan rapor, İran'ın bu dönemde günde 1,5 milyon varilden fazla petrol ihraç ettiğini gösteriyor. Amerikan kurumunun raporu, Washington yönetiminin İran'ın petrol satışına yönelik uyguladığı yaptırımların başarısız olduğuna işaret ediyor.
Arap medyasının iddiasına göre 20 Aralık'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek Irak konulu bölgesel toplantıya İran'da katılacak. Middle East News haber sitesinde yer alan bilgiye göre İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mujtaba Amani, Büyükelçilikte Lübnanlı basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantı sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükelçi Amani gündemi değerlendirdi. Amani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da kapsamlı ortak eylem planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirmesi için sürdürülen görüşmelere ilişkin nükleer müzakerelerde sabır İran'ın önemli silahıydı ve azami işbirliği yaptı. Fakat sonunda Washington'un yaptırımlarının kaldırılması karşılığında nükleer meselelerle ilgisi olmayan taleplerde bulundu. Amerika, İran'a bölgesel ve uluslararası rolünden vazgeçmesini ve ülke içine geri çekilmesini istedi. İran İslam Cumhuriyeti bu teklifi asla kabul edemez dedi. Mujtaba Amani, Tahran'ın iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirtti. İran'ın Beyrut Büyükelçisi, Lübnan'da devam eden Cumhurbaşkanı seçimi krizi hakkında İran olarak Lübnan'da bir an önce Cumhurbaşkanı seçilmesini istiyoruz. Tahran, Lübnan halkının iradesine saygı duyuyor diye konuştu.
İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Celal Setare, sınır muhafızlarının yakın gelecekte sürat teknesiyle donatılacağını duyurdu. İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Celal Setare, bugün Buşehr eyaletinde sınır muhafızlarına hitaben yaptığı konuşmada, Amerika ile bölgedeki ortakları İslami düzeni zayıflatmaya ve vatandaşlar ile yetkililer arasında ihtilaf yaratmaya çalışıyor. Ancak İran milletinin uyanıklığı ve basiretiyle bu planlar suya düşecek dedi. Tuğgeneral Setare, İran'ın çeşitli bilimsel, teknolojik, nükleer, savunma ve tıp alanlarında birçok ilerleme kaydederek düşmanların kızmasına sebep olduğunu söyledi. Sınır muhafızlarının sınırları koruma yönündeki çabalarına değinen Tuğgeneral Setare, sınır muhafızlarının yakın gelecekte sürat teknesiyle donatılacağını duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Maku ilçesindeki sınır güvenlik sorumlusu ile Iğdır valisi dün bir araya gelerek iki ülkenin sınır sakinleri arasında iyi komşuluğa vurgu yaptılar. Görüşme İran ile Türkiye yetkilileri ikili sınır işbirliğinin artması, ortak sınırlarda, türlü olaylarda mücadele ve sınırın iki tarafı sakinleri arasında iyi komşuluğa vurgu yaptılar. Maku Sınır Güvenlik Alayı Komutanı Albay Rüstemzade yaptığı açıklamada, Türkiye sınır güvenliğinin Türkiye hudutları içinde sorun yaşayan İran İslam Cumhuriyeti vatandaşlarının sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağı sözü verdiğini belirtti. Iğdır valisi Hüseyin Engin Sarı İbrahim de bu görüşmede iki ülkenin sınır muhafızları arasında tam teşekküllü işbirliğinin sürmesinden memnuniyetini dile getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası çeşitli illerde protesto edildi. İstanbul, Adana, Aydın ve Çorum başta olmak üzere Türkiye'nin bazı kentlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında verilen ceza protesto edildi. Adana'daki eylemde Adana Demokrasi İnisiyatifi üyelerinden Selvi Aracı yaptığı basın açıklamasında son süreçte güç kaybı yaşayan Erdoğan AKP iktidarının baskılar, yasaklar, provokasyon ve gerilim politikaları ile kendisini bir çıkış yolu aradığını ifade ederek CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu EMEP Genel Başkanı Yardımcısı Umut Yeğin, HDP eş başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları başta olmak üzere pek çok muhalefe uygulanan siyasi yasakların yeni hedefinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.
Türkiye Savaşı Uçakları PKK ile mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyine yönelik saldırılarının devamında Duhok eyaletinin Bamerne bölgesine saldırdılar. Irak'ta haber kaynakları Türkiye Savaşı Uçakları'ndan Cuma akşamı Duhok eyaletinin Bamerne bölgesine tekrar hedef aldıklarını belirtti. Türkiye geçen haftada Duhok eyaleti Nahile bölgesine hava saldırıları düzenlemişti. Geçen pazar günü Duhok eyaletinin kuzenindeki El İmadiye bölgesi Türkiye ordusu topçu birlikleri tarafından vurulmuştu. Türkiye 2 yıl önceden beri Irak'a yönelik başladığı saldırıların devamında Kasım ayından itibaren yeni bir operasyon başladı. Bu saldırıların amacının terör örgütleriyle mücadele olduğu belirtilmektedir.
Türkiye'de BİSAM tarafından yapılan hesaplamaya göre açlık sınırı 7.818 TL, yoksulluk sınırı 27.041 TL olarak hesaplandı. Yeni yılda çalışanlara verilecek asgari ücretin belirlenmesine yönelik toplantılar sürerken yoksulluk bir kez daha verilere yansıdı. DİSK Birleşik Metal İş Araştırma Merkezi BİSAM'ın verilerine göre açlık sınırı 7.818 liraya, yoksulluk sınırı ise 27.041 liraya çıktı. Buna göre sağlıklı ve dengeli beslenmek için günlük yapılması gereken harcama tutarı ise 260,59 TL. BİSAM'ın 4 kişilik hane halkı üzerinden yaptığı araştırmaya göre sağlıklı beslenmek için bir ayda yapılması gereken harcama tutarları yetişkin bir erkek için 2116 TL, yetişkin bir kadın için 2005 TL, 15-18 yaş arası bir genç için 2211 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1,486 TL şeklinde oldu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Kasım ayı tarım üfe verilerinde korkutan tabloyu ortaya koydu. Buna göre tarım ürünleri tüketici üretici fiyat endeksinde Kasım'da bir önceki aya kıyasla %7, bir önceki yılın Aralık ayına göre %139,49, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %169,45 artış gerçekleşti. Tarım üfede Kasım ayında 12 aylık ortalamalara göre %122,93 artış oldu. Balık ve balıkçılık ürünlerinde %5,98 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,32 artış, tarım ve avcılık ürünlerinde %7,51 artış gerçekleşti.
Türkiye Mersin'de IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şahıstan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı olarak faaliyette bulunan 10 şüpheliyi tespit etti. 14 Aralık sabahı Cumhuriyet Başsavcı koordinasyonunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Avrupa Parlamentosu raportörleri ortak bir açıklama yaparak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son girişimlerinin ardından Dağlık Karabağ'ın durumundan endişe duyduklarını deklare ettiler. Azerbaycan Cumhuriyeti geçen pazartesi günü çevre dostlarınca Laçin Koridoru'nun kapatıldığını duyurdu. Ayrıca Avrupa Parlamentosu raportörlerinin 4 yardımcısı dün ortak bir açıklama yaparak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son girişimlerinin ardından Dağlık Karabağ'ın durumundan endişe duyduklarını belirtti. Açıklamada Laçin Caddesi'nde geçiş özgürlüğü hakkının kayda değer ölçüde ihlal edildiği bildirildi. Bu arada Bakü dün Ermenistan topraklarından Azeri mevzilerine yönelik ateş açıldığını duyurdu.
Siyonist rejim basını Haris'te Katar Dünya Kupası'nın kazanan tarafın Filistin olduğunu yazdı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Siyonistlere ait Haris gazetesinin Katar Dünya Kupası ile ilgili gelişmeleri takip etmesi üzere gönderdiği muhabiri yazdığı son yorumunda pazar günkü maçta Arjantin veya Fransa'dan hangisinin kazanacağını dikkate almaksızın bu kupanın kazananının Filistin olduğunu itiraf etmemiz gerekir ifadesine yer verdi. Haaretz'in Uzidan isimli muhabiri bu kupada elde edilen en büyük zaferin Arap toplumlarının Filistinlilerle dayanışması olduğu yorumunu yaptı. Muhabir, kupa günlerinin en popüler bayrağının Filistin bayrağı olduğuna katılan 33 ülkede en çok Filistin'e önem verildiği kanaati oluştuğuna dikkat çekti. Muhabir, biz yarı finale yükselseydik, hatta final maçında yarışsaydık bile değişen bir şey olmayacaktı. Statların içinde ve dışında, metroda ve caddelerde Arap takımlarının elenmesinden sonra bile Filistin'le çok güçlü bir dayanışma öne çıkıyordu ifadesine yer verdi. Muhabirin yorumunda olayın asıl zirvesi ise Fas takımının hoparlörden "Yaşasın Fas, yaşasın Filistin, işgal altındaki Filistin'e özgürlük" diye slogan atmasıydı. Onlar 1967'deki Filistin'i değil, Ürdün ırmağından Akdeniz'e kadar olan toprakların tümünü kastediyorlardı ifadelerine yer vermesi dikkat çekti. İlk kez Dünya Kupası'nı ev sahipliği yapan Katar'daki maçlar dünya kamuoyunun dikkatini bölgeye çekerken Arap halklarını da birleştiren bir organizasyona dönüştü. Katar'daki dev organizasyon pek çok açıdan ilklerin yaşandığı bir sahneye dönüştü. Başta Suudi Arabistan ile Katar olmak üzere bölge ülkeleri arasındaki gizli rekabetler ve iç çekişmeleri de adeta devre arası verilmesini sağladı. Turnuva, Arap halkların İsrail ile normalleşme sürecine karşı duruşu ile Filistin meselesine bağlılığını teyit etti. Arap taraftarlarının İsrailli gazetecilerle röportajları reddetmeleri, Filistin bayrakları açmaları ve Filistin'e özgürlük sloganları atmaları dünya basınında geniş yer buldu. Kupa maçlarında en dikkati çeken konu ise Fas milli takım oyuncularının galibiyet kutlamaları oldu. Faslı futbolcular galibiyetlerini Filistin bayrağını açarak kutlarken neredeyse tüm Arap ülkelerinde insanlar sokaklara dökülerek Fas bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulundu. Arap ülkelerinin liderlerinden de Fas'a tebrik mesajları yağdı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. İsrail işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yine muhtelif yerlerde baskınlar düzenlediler. Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Nablus'ta da Filistinli direnişçiler işgal güçlerine silahlı saldırı gerçekleştirdiler. Filistinli direnişçilerin Nablus'un güneyindeki Huvare askeri kontrol noktasında toplanan işgalci askerlere yoğun bir şekilde mermi yağdırdıkları ifade edildi. Bu saldırı bölgede işgal güçlerine yönelik direniş eylemlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini ortaya koydu. Nablus'un güneyindeki Berven köyünde bir Filistinli ile oğlunun Yahudi yerleşimcilerin oluşturduğu terör çetelerinin Filistinlilerin evlerine yönelik gerçekleştirdikleri saldırıda yaralandığı haber verildi.
Avrupa ülkelerinde ekonomik kriz derinleşiyor. Artan faturalar nedeniyle geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalan halk protesto ve grevlerle hükümetleri sıkıştırıyor. Enflasyon artışının gıda fiyatlarını da yansıdığı Avrupa ülkelerinde yeni yılda ödenecek asgari ücretler belli olmaya başladı. Fransa Çalışma Bakanlığı asgari ücrete %1,81 zam yapıldığını açıklarken Belçika'da işçiler ülke genelinde greve gidiyor. İngiltere'de farklı sektörlerde iş bırakma eylemlerinin olduğu bir güne uyandı ve Almanya'da gaz ve elektriğe tavan fiyat uygulaması konusunda adım atıldı.
Rusya'da faaliyet gösteren kredi kuruluşu Rosbank, bir gün önce Amerikan yaptırımları altına girdikten sonra dolar, euro ve dirhem cinsinden işlemlerini geçici olarak durdurduğunu bildirdi. Bir gün önce Amerikan yönetimi Rusya'nın en zengin adamlarından biri olan Vladimir Putin'in ile Rus Ticaret Bankası Rosbank'a yaptırım uyguladı.
Ve Peru Savunma Bakanı Alberto Otarola günlerdir süren şiddetli protestolar nedeniyle ülke genelinde 30 gün boyunca OHAL ilan edildiğini duyurdu. Peru Başsavcılığı ise şu anda tutuklu bulunan ve isyanla suçlanan Castillo'nun 18 ay önleyici gözaltında tutulmasını talep etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Batı'nın hasmani girişimlerine yanıtıyla ilgili. Son günlerde Amerika liderliğindeki Batılılar bazı kentlerdeki kargaşa eylemleri fırsatıyla İran'a yönelik baskıyı yoğunlaştırdı. Bir yandan Amerika, İran'a karşı siyasi karalama kampanya başlatıp kendi ortaklarını yanına alarak İran'ı Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu'ndaki üyeliğini iptal ettirirken, diğer yandan Avrupalılar da İran'a karşı yeni hasmani girişimlerde bulundular. Bu durum İran'ın sert tepkisine yol açtı. İran Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü 11 maddelik bir bildiri yayınlayarak Avrupa Birliği'nin hasmane girişim ve yaklaşımlarına tepki göstererek İranofobi zemininde yapılan Tahran karşıtı propaganda ve eylemlerin durdurulmaması halinde karşılıklı çıkar ve menfaatleri ile götürme fırsatlarını kayda değer şekilde olumsuz yönde etkileyeceği uyarısında bulundu. Avrupa Konseyi Pazartesi günü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından bir bildiri yayınlayarak İran'dan uluslararası kurallar uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyerek kargaşacıların keyfi tutuklanması olarak nitelendirdiği duruma son verilmesi çağrısında bulundu. Avrupa Birliği ayrıca İran'ı Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere İHA göndermekle suçlayarak Tahran'dan Rusya'ya İHA sevkiyatını durdurmasını istedi. Açıklamada Avrupa Birliği ayrıca İran'ın Rusya'ya destek girişimlerine yanıt vermek için kısıtlayıcı tedbirleri kullanacağını kaydetti. Avrupa Konseyi'nin hasmani açıklaması, Amerika liderliğindeki Batılılar, İran'da kargaşa eylemlerinin patlak verdiği ilk günden itibaren bu durumu kullanarak İran'a baskıyı tırmandırmaya gayret göstermiştir. Amerika ve Avrupa, Tahran'a karşı yoğun siyasi ve propaganda amaçlı kampanya yürütürken, kadınlar dahil İran halkının haklarını savunduğunu ileri sürüyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, Amerika'nın İran'ın iç işlerine müdahaleci sözlerine tepki göstererek, kadınlar, çocuklar, kızlar ve anneler dahil İran milletine yönelik zalimce yaptırımları dayatmasının Amerika'nın insan hakları iddialarının yalan olduğunu kanıtladığını vurguladı. Gelenen aşamada Avrupalılar da Amerika'nın yanında yer alarak Tahran karşıtı yaklaşım sergileyerek insan hakları idealleriyle baskıyı tırmandırmaktadır. Aslında Avrupalılar aynen Amerikalılar gibi İran'ın kargaşa eylemlerine hiçbir tepki göstermemesini ve ülkede olaylar ve istikrarsızlıkların devam artmasını istiyor. İran Dışişleri Bakanı bu bağlamda yaptığı açıklamada sarih şekilde Avrupalılara uyararak Batılı ülkelerin kendi sınırları veya yetki alanı içindeki kurumlar ve kişiler tarafından şiddet, nefret, terörizm ve kargaşaların tervicine engel olmaları gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Avrupalıların sözleşmeler uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya getirememesi halinde Tahran'ın hiçbir müsamaha göstermeden tüm ulusal ve uluslararası adli ve hukuki kapasitesini İran milletinin hakları için kullanacağını kaydetti. Ukrayna savaşı ile ilgili de İran İslam Cumhuriyeti her daim Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklerken çatışmaların son bulması ve siyasi çözüme vurgu yapmıştır. İran yetkilileri defalarca İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere hiçbir İHA'yı herhangi bir tarafa vermediğini deklare ederek İran'ın diğer ülkelerle savunma ve silah alanlarındaki tüm işbirliğinin Tahran'ın uluslararası yükümlülükleri ve hakları çerçevesinde olduğunu deklare etmiştir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Suudi Arabistan ile normalleşmenin Netanyahu'nun dış politika önceliği olması ile ilgili. Siyonist işgalci rejimin yeni kabinesini kurmakla görevlendirilen Başbakan Benjamin Netanyahu, Suudi Arabistan medyasına yaptığı açıklamada bu ırkçı rejimin Riyad ile ilişkileri konusunda açıklamalarda bulundu. 2009'dan 2021 yılına kadar İsrail rejimi dönem başbakanı ve yeniden kabine kurmak için görevlendirilen Benjamin Netanyahu, bu süre boyunca Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmek için pek çok girişimlerde bulundu. 2020 yılında Amerika'nın destekleri ile Netanyahu'nun bu çabaları sonuç verdi ve Siyonist rejimin Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan olmak üzere 4 Arap ülkesiyle ilişkileri normalleşti. Netanyahu geçen ay 1,5 senenin ardından yeniden kabineyi kurmakla görevlendirildi. Yeniden iktidara gelen Netanyahu, diğer bazı Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirme politikasını kuşkusuz sürdürecek. Benjamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan'ın resmi medyasına yaptığı açıklamadan anlaştığı gibi, Tel Aviv yeni dönemde Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmeyi öncelikli politikası arasına almış olacak. Suudi yetkililerin açıklamaları da onların da Siyonist rejimiyle normalleştirme doğrultusunda adım atmakta olduğunu gösteriyor. Nitekim Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr yaptığı son açıklamasında Riyad ve Tel Aviv ilişkilerinde yakınlaşma olduğunu itiraf ederek Arabistan ve Siyonist-İsrail münasebetlerinin uzlaşmaya doğru gittiğini ancak bunun için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı. Korsan rejim başbakanı Benjamin Netanyahu yeni kabine kurmak için görevlendirildiğinden sonra yaptığı ilk açıklamaların birinde Suudi Al Arabiye televizyon kanalına iki tarafın ilişkilerini normalleştirmek için ciddi iradeye sahip olduğuna dair belirtilerin olduğunu ifade etti.
Suudi Arabistan'ın resmi medyası sayılan El Arabiye konuşan Netanyahu, sözlerinin devamında işgalci rejim İsrail ve Suudi Arabistan'ın ilişkilerinin normalleşmesinin büyük önem arz ettiğine vurgu yaparak, yakın gelecekte Riyad ve Tel Aviv'in ilişkilerinin normalleştireceğini söyledi. Netanyahu'nun burada dile getirdiği bir diğer konu da Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminin Suudi Arabistan'a yönelik politikasını eleştirmesiydi. Siyonist rejimin yeni başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika'nın Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle geleneksel ittifakının güçlendirmesi gerektiğini ifade ederek, bu ilişkilerde dönemsel olarak veya fırtınalı olarak rotasyonların olmaması gerektiğini çünkü bu ittifakın bölgede istikrar ekseni olduğunu düşündüğünü vurguladı. Netanyahu ayrıca Amerika ve Suudi Arabistan arasında son 2 senede yaşanan anlaşmazlıklara bu sözleriyle dikkat çekti. Riyad ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler şimdiye kadar resmen kurulmuş olmasa da iki taraf 2001 yılından beri özellikle ilişkileri geliştirmeye doğru hareket etmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ilişkileri Suudi Arabistan'ın yeşil ışık yakması ile gerçekleşti. Riyad yönetimi ayrıca Siyonist rejim İsrail uçaklarının kendi hava sahasını kullanmasına izin verdi. Hatta bazı Siyonist yetkililerin Suudi Arabistan'a ziyareti yaptığı haberi manşetlerde yerini aldı. Suudi Arabistan'ın şimdiye kadar Siyonist rejim ile ilişkilerini resmen normalleştirmemesine sebebiyet veren şey, Riyad'ın Arabistan kamuoyunun göstereceği tepkiden ve İslam dünyasındaki yerini kaybedeceğinden duyduğu endişedir. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, Arap kamuoyunun Siyonist rejimden nefret duyduğunu direkt olarak ortaya koydu. Suudi Arabistan, Tunus ve Fas başta olmak üzere çeşitli Arap ülkelerinden halkları Filistin halkını desteklerken işgal rejiminden nefret duyduklarını bu etkinliklerde dünya kameraları önünde de ortaya koydular. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Türkiye'de geçtiğimiz günlerde iktidara muhalif siyasi partiler birbiri ardından bu ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını ülke anayasası ve seçim yasası hükümlerine aykırı olarak nitelendirdiler. Muhalefete göre bir kişinin iki dönemden fazla cumhurbaşkanlığı yapmasına ilişkin kanun çiğnenmektedir. CHP'den, İYİ Parti'den, Deva Partisi ve diğer muhalif partilerden bu konuya ilişkin itiraz sesleri yükseldi. Ve dünkü sohbetimizde de Türkiye'nin seçim gündemiyle ilgili uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuşmuştuk. Konuyla ilgili röportajımızın birinci bölümünü sizlere sunmuştuk. Bugünkü sohbetimize de yine kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Efendim bu seçimlerde uzmanlara göre HDP'nin oy oranı çok belirleyici ve etkileyici olacaktır. Özellikle son günlerde de biliyorsunuz AK Parti'den bir heyet HDP ile görüştü seçimler hakkında. Şimdi Kürt kesimi de bunu sıcak karşıladı. Yani böyle bir demokratik çerçevede işbirliğinin yapılmasını olumlu nitelediler. Şimdi HDP'nin AK Parti'ye olan yaklaşımını son günlerde siz nasıl gördünüz efendim?
Yani şu var, Türkiye'de var olan sorunlar, yani işte saldırgan politikası, rağbet ve inkar politikasıyla çözülmediği ortadadır. Bu politika 100 yıldır devam etmektedir ve bu yönünde Türkiye hep kaybetmiştir. Türkiye'nin tek kazanabileceği yol, tek üye gideceği yol insan haklarına değerli temel insan hakları alanında eşit temelinde dayanarak böyle bir yapılanma olursa Türkiye'de var olan sorunların da çözüme kavuşacağı ortadadır. Bu belli daha önceki dönemlerde işte 2014-15 yılları arasında çatışmasızlık döneminde Türkiye'nin demokrasi açısında ve ekonomik alanında birçok gelişme kaydettiği ortadadır. Ve bu Türkiye'ye kazandırır. Kürtler de bu alanda yani despotik veya dar düşünceler arasında düşünmüyor. Çözüm noktasında eğer ki gerçek anlamda bir çözümün olacağı ortadaysa Türk tarafı buna sıcak bakar ve bu yönlü gelişmelere de destek verir. Bu Türkiye'ye kazandırır ve bu nedenle Türkiye'nin önündeki var olan birçok sorun da son bulur diyebiliriz.
Tahran Radyosu.
Saadet Partisi'nin bu seçimlerdeki oy oranı ile ilgili nasıl düşünüyorsunuz?
Tabii ki Saadet Partisi sadece yansılı masada belirttiğimiz gibi bugün Türkiye'de derin varlık olan ülkelendirilen seçim işte MHP'yi ikiye bölerek birini götürüp AKP iktidarını dizayn etme, kontrol etme noktasında görevlendirildi ve bu şekliyle AKP kendi çizgisinde hareket ettiği için Türkiye'nin önündeki gelişmeleri engellemek ve bugün İYİ Parti'nin de bu masada olması ve MHP'den farklı bir siyaset izlemediği için de sürekli Türkiye'nin sorunları kendi çerçevesinde baktığı için de bu sorunların geçmişte Türkiye'ye sayıda sağlanmadığı gibi Türkiye'nin içindeki var olan sorunları da bitirmemiştir. Ve bu nedenle Türkiye bu iki partinin düşüncesi veya bu iki partinin Türkiye'de siyaseti düzen etmesi Türkiye'nin önündeki var olan sorunlarını da yok diyorlar.
Doğrudur. Son soru olarak Bedir Hocam, şimdi siz önümüzdeki seçimlerde medya yönelik artan şiddeti nasıl buluyorsunuz? İktidar tarafından bir takım kısıtlayıcı girişimler olmuştur medyaya ve basına karşı. Şimdi bu seçimler çerçevesinde nasıl ele alınmalı? İfade özgürlüğü gibi bazı önemli aslında maddeler ve haklar vardır. Bunlar nasıl çiğneniyor acaba?
Bu gerçekten şu anda iktidar kesimi, yani kendi batını dışında halk medyası diye nitelendirilen kesim dışındaki yayın organlarına ve basına yönelik sert uygulamalarla davranmaktadır ve bu nedenle yapılan herhangi bir değerlendirme haber hemen tutuklamayla ve saldırıyla karşılanmaktadır. Daha önce AKP'ye karşı herhangi bir eleştiride bulunan bir gazeteci veya bir yazar sihirli saldırı dahilinde çok saldırıya uğrayan gazeteci oldu. Son dönemlerde de bunun şekli değişti ve tutuklamalarla basındaki AKP'ye karşı haber yapan veya bu kesimi eleştiren gazeteciler sürekli tutuklamayla yüz yüze kalmaktadır ve bu bununla beraber birçok gazeteci, şu anda yüzlerce gazeteci cezaevinde tutuklu hali devam etmektedir ve bu da gösteriyor önümüzdeki seçimlerde bu şekliyle devam ederse basının ana yönelik saldırılar ve tutuklamalar gittikçe yoğunlaşacağı göstergesidir. AKP'de bu bir şekilde basını kontrol altına almak istiyor.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Bedir Bey.
Sağ olun. Teşekkürler.
Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın Bedir Fırat'ın görüşlerini Türkiye'nin seçim gündemiyle ilgili ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olacağı konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerinin ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle tekrar beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İran'ın petrol satışında artış yaşandığının vurgulanması, İran ile Türkiye arasında sınır toplantısının gerçekleşmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Irak El-Fetih Koalisyonu'nun lideri Hadi El-Amir'in açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak El-Fetih Koalisyonu lideri Hadi El-Amiri, Zafer Komutanlarının Mektebi'nin millet içinde yaşatılıp çoğaltılması ve toplumun ihtiyacından dolayı bu komutanların şehadetlerinin anılması gerektiğini vurguladı. Hadi El-Amiri, Zafer Komutanlarının şehadet yıl dönümünde bir kültür merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Irak, geçmişini bugününü, geleceğini hedef alan büyük bir komploya maruz kaldı. IŞİD terör örgütünün Irak'taki eylemleri planlandı. Eğer dini merciyetin fetvası olmasıydı ve halk bu fetvaya lebbek demeseydi, bugün Irak diye bir şey kalmazdı. Şehit olan iki komutan, Ebu Mehdi el-Muhendis ve Hacı Kasım Süleymani, ümmet ve liderlerini hepsi umutsuzluk ve çaresizlik içindeyken IŞİD terör örgütüne karşı savaşa seferber etti. Şehit el-Mühendis ve Şehit Süleymani'nin ilke ve değerlerini yaymak için yorulmak bilmeyen bir çaba ve çalışmaya ihtiyacımız var ve onların mektepleri ümmet arasında yaşatılmalıdır.
İttihat gazetesinde ise İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı General Selami'nin Muhafızlar Ordusu'nun düşmanla mücadeleyi bütün alanlar için öngördüğünü vurgulaması, İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı'nın ülkede yürütülen dev konut projesine ilişkin konut inşaatının hızlanacağını duyurması gibi haberler ön plana çıkarılırken Cevan gazetesinde ise Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın Filistin'le ilgili gelişmelere dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Filistin milletiyle Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle çok sayıda Hizbullah yetkilisinin ve milletvekilinin ve Filistinli grupların ve birçok ehli sünnet ve Şii alimin katılımıyla düzenlenen Müslüman Alimler Meclisi konferansında yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu. Bugünü Filistin ulusunun 75 yıllık acısı, cihadı ve fedakarlığı hakkında konuşmak için kullanıyoruz. Bugün Filistin halkının denizden karaya tüm topraklarını geri alma hakkını vurgulamak içindir. Cihat yolunda inancımıza ve görevimize bağlıyız ve Allah-u Teala işgalci Siyonist rejimle dahil olmak üzere Allah düşmanlarına karşı duran herkesi desteklemektedir. İşgalci rejimin işlediği suç ve cinayetleri ve bu rejimin sadece Filistinliler için değil tüm insanlık için oluşturduğu tehlikeleri dünyaya göstermek görevimizdir. Şeyh Naim Kasım konuşmasının devamında Fas milli takımının Katar Dünya Kupası'nda Filistin bayrağını dalgalandırmasına da değinerek şu ifadelerde bulundu. Bu olay Filistin'in özgürlüğüne dair samimi umudu ifade ediyor. Arap ve Müslüman gençlerin her yerde Filistin'i desteklediğini görüyoruz. Arap ve Müslüman ülkelerden gençlerin Siyonist medya ile röportaj yapmayı reddettiklerini de gördük. Ve bu Arap ve İslam uluslarının zihinlerinde ve kalplerinde Filistin'in ve davasının varlığını gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde ise Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve bu örgütün Güvenlik Konseyi Başkanına işgalci Amerikan güçlerinin Suriye petrol ve buğdayını çalmaya devam ettiğine ilişkin iki ayrı mektup göndererek bu konuda müdahalede bulunulmasını istedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı mektuplarda şu ifadelerde bulundu. Son istatistikler Amerikan güçlerinin ve bu güçlere bağlı terörist milislerin Suriye'ye yönelik saldırılarının doğrudan Suriye'ye verdiği zararın 25,9 milyar dolardan fazla olduğunu gösteriyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Suriye petrol üretim sektörünün zararının 111,9 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı söz konusu mektuplarda uluslararası yasaların ve Birleşmiş Milletler tüzüğü hükümlerinin Amerika ve Suriye'deki müttefikleri tarafından ihlal edildiğini belirterek Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin buna son vermesi için derhal harekete geçmesini istedi.
Değerli dinleyicilerimiz, İran basından seçmeler adlı programımız burada sona erdi. Programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri. Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümlerde peri masallarının kahramanlarının özel ve has özelliklerinden söz etmiştik. Bu masalların en önemli karakterlerinden biri perilerdir. Periler insanlara benzemek, şekil değiştirmek gibi yeteneklere sahiplerdir. Geçen bölümlerde perilerin cinsiyetinden ve genellikle dişi olduklarından ve ayrıca perilerin bir başka önemli özelliği huyları ve davranışları, sihir ve büyü gücüne sahip olduklarından ve genellikle bahçelerde hatta kuyuların dibinde yaşadıklarından ve devlerle ilişkilerinden ve masal kahramanı onlara nasıl musallat olduğundan bahsetmiştik.
Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Neml ve Sebe suresinde Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bazıları peri tercüme ettikleri cinlere hakimiyetinden söz edilmiştir. Bu konu Fars edebiyatına da geniş ölçüde yansımış ve bazı şair ve yazarların yazdıkları şiir ve öykülerin konusu olmuş ve hatta Fars dilinin halk edebiyatını da etkilemiştir. Süleyman'ın mühürü veya perilerin Hazreti Süleyman'ın bahçesine girip çıktığı ile ilgili masallar bu iddianın ispatıdır.
Bir peri masalında şöyle deniliyor. Sihirli halı geldi ve Hazreti Süleyman'ın kızının bahçesine indi. Kralın oğlu bahçenin dört bir yanında devlerin nöbet tuttuğunu fark etti. Bahçenin ortasında üç taht vardı ve üç peri bu tahtların üzerinde oturuyordu.
Perilerin bir başka özelliği ölümsüz olmalarıdır. Periler masallarda ölmez ve sadece şekil değiştirir.
periler sürekli bir kılıktan bir başka kılığa girer. Örneğin periler bir bitkiye ya da bir hayvana veya bir inciye dönüşür ama sonunda ilk kılığına geri döner.
Bazı peri masallarında perileri ele geçirmek ve onlara musallat olmak ancak özel bir yöntemle mümkündür. Ve eğer başka türlü hareket edilirse perilere ulaşmak mümkün olmadığı gibi bazen onları ele geçirmek isteyen kişi zarar görebilir ve hatta hayatını kaybedebilir. Perileri ele geçirmek için genellikle onları saçlarından yakalamak ve bir yere bağlamak ve peri yemin etmedikçe onu bırakmamak gerekir. Bu özellik birçok peri masalında anlatılmıştır. Örneğin bir masalda bu yönteme işaret ediliyor.
Dev sordu, neden buraya geldin? Bana 40 metre saçlı kızın yerini göstermen için geldim. Dev şöyle dedi, peki madem canından bezmişsin benim de sözüm yok. Biraz kuyruk yağı ve 7 tane çelik çivi alırsın ve falanca yoldan gidersin ta ki 40 metre saçlı kızın köşküne varırsın. Önce bir kedi karşısına çıkar, kuyruk yağı ona at. Sonra 40 basamağa ve bir boy aynasına varırsın. Sakın aynaya bakma. Aynaya arkanı dön ve basamaklardan çık. Her basamakta bir peri uyuyordur. Sessizce basamakları tırman, 7 çelik çivi yere çakarsın ve peri kızının saçını çivilere örersin. Sakın sağ eline yemin etmedikçe onu serbest bırakma.
Birçok peri masalında yaşlı kadınlar veya devler öykünün kahramanına peri kızın yerini bulunmasına ve ona nasıl musallat olması gerektiği konusunda yardımcı olur. Eğer hatırlayacak olursanız Beyaz Kuş masalında kahramanımız kendisi de perilerden olan beyaz bir kuşun yardımıyla amacına ulaşmıştı.
İran'da peri masallarında bir başka özellik perilerin 40 sayısı ile ilişkileridir. Ki bu sayı İslam'da da özel bir yeri vardır. Dünyanın çeşitli yörelerinden sayıların özel yeri olduğuna ve sık sık kullandığına şahit oluyoruz. İran'ın peri masalları da bu kaydeden müstesna değildir. İran'ın peri masallarında 3, 7 ve 40 sayıları çok yaygındır ve bu sayıların arasında en çok 40 sayısı perilerle ilgili olarak kullanılmıştır. Örneğin bir masalda şöyle okumaktayız. Simorg şöyle dedi. Perilerin kralının kızının 40 odası var. 40 dev de korunması var. Odaların anahtarlarını bir kedi taşır. Kedi köşkün duvarlarında dolaşır ve anahtarlar boynundadır. Eğer kediyi okla vurup köşkün dışına düşürebilirsen anahtarları ele geçirebilirsin. Eğer 40 oda ve 40 devi geçebilirsen dua et ki perilerin kralının kızı uykuda olsun. 40 sayısı İran masallarında hatta masalın adında bile kullanılmıştır.
Değerli dinleyicilerimiz, peri masallarıyla ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiriyoruz.
Geçen bölümlerde Beyaz Kuş öyküsüne başladık ve dedik ki bir kral vardı. Bu kral evlat sahibi olmuyordu ama daha sonra bir erkek evladı sahibi oldu. Kral oğlunun canını korumak için annesiyle beraber sarayın dışında yaşamalarını emretti. Öte yandan kralın veziri çok kötü kalpli biriydi ve sonunda kralı öldürdü ve kendisi tahta oturdu. Ardından kralın eşi ve oğlunun da öldürülmesini emretti. Vezirin adamları kralın eşini öldürdü ama annesi onu dereye attı, oğlunu da öldü zannederek kendi haline bıraktılar. Fakat çocuk ölmedi ve büyüdü. Ta ki bir gün zalim vezirle mücadele etmek için arkadaşlarıyla dağa çıkan amcası onu buldu ve adını Şirzad koydu. Vezir ise Şirzad ve amcasını yok etmek için bir plan kurdu. Ama sonunda Şirzad ve amcası savaşı kazandı ve Şirzad amcasını kral ilan etti.
Tahran Radyosu.
Yine dedik ki Şirzad'ın iki amca oğlu onu kıskanıyordu. Bu yüzden amcası onlara şimdiye kadar gitmediği bir yerden görmediği bir şeyi getirmelerini söyledi. İki kardeşin getirdiği şeyler kralın daha önce gördüğü şeylerdi. Daha sonra Şirzad yola çıktı. Gittiği yerde yağsız yanan bir fener buldu. Ama ikna olmadı. Fenerin ikinci benzerini bulmaya karar verdi, yoluna devam etti. Şirzad sonunda gitti bir yerde ikinci feneri ve sahibini buldu. Fenerin sahibi ona devler kalesinden bir çift güvercin getirdiği takdirde feneri vereceğini söyledi. Şirzad uzun bir maceranın sonunda beyaz bir devin kızını kaçırmak üzere yola çıktı ve kurtardı. Bir atla kızın yanına vardı, onu da ele geçirip sağ salim kentine döndü ve tüm kazandıklarını kral amcasına gösterdi. Amcası da çok sevindi ve Şirzad'ın gerçek pehlivan olduğunu söyledi. Şimdi maceranın devamını birlikte dinleyelim.
Daha sonra beyaz devin kızı ile Şirzad'ı evlendirdi ve 40 gün 40 gece düğün ve şenlik yapıldı. Gece vakti Şirzad odasına geçtiğinde beyaz kuş da onunla birlikte odaya girdi. Ancak Şirzad bu kez çok öfkelendi. Kral beyaz kuşu çağırdı ve neden böyle yaptığını sordu. Beyaz kuş şöyle dedi. Şirzad'dan sorun, acaba ben ona hiç kötülük ettim mi? Şirzad kaşlarını çattı ve öfkeyle şöyle anlattı. Bu kuş fırtınadan kaçmama ve bir yerde saklanmama mani oldu. Yine altın dizginli atı ele geçirmemi engelledi. Dün gece de özel yaşamıma girdi.
Bu sözlerin üzerine beyaz kuş derin bir nefes aldı ve şöyle dedi. O fırtınada attan inmeni müsaade etmedim ve bir yere sığınmana engel oldum. Çünkü o fırtına bu kızın babası beyaz devdi. Sen atın üzerinde oturduğun müddetçe sana bir şey yapamazdı. Fırtına senin attan inmeni bekliyordu. Çünkü o zaman seni yok edebilirdi. Beyaz kuş beyaz devin kızına döndü ve öyle değil mi diye sordu. Kız da evet doğru söylüyor dedi. Beyaz kuş devam etti. Eğer altın dizginli atı yakalamana mani olduysam bunun sebebi de o at, bu kızın amcası olmasıydı. Eğer o atı ele geçirebilseydin seni yere vurur yok ederdi. Beyaz kuş tekrar kıza döndü ve sordu. Öyle değil mi? Kız yine evet doğru söylüyor dedi.
Beyaz kuş tekrar anlatmaya devam etti. Dün gece de sizin odanıza girdim ve orada kaldım. Çünkü bu kızın ağabeyi kara bir yılana dönüşmüş ve odada saklanmıştı ve gece vakti seni öldürmek istiyordu. Ben o yılanı öldürdüm. Bu da leşi. Beyaz kuş bu sözün ardından kara bir yılanın leşini yere fırlattı ve kıza sordu. Öyle değil mi? Kız yine evet doğru söylüyor dedi. Beyaz kuş derin bir nefes daha aldı ve şöyle dedi. Benim kaderimde ömrümde bir kişiye yardım etmek yazılmış. Eğer o adam gerçekten bir yiğitse onun karısı olmalıydım. Yoksa ölmeliydim. Şimdi artık benim ömrüm sona erdi ve şimdi ölmeliyim. Beyaz kuş bu sözün ardından yere yığıldı ve oracıkta can verdi ve taşa dönüştü. Orada bulunan herkes beyaz kuşun acı kaderi için ağladı.
Değerli dinleyicilerimiz, İran Masalları ve Efsaneleri adlı programımızın bir bölümünün sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.ilib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsde.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde yine sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki gerilimlerin artması
ve Erivan'ın Bakü'ye Karabağ'da soykırım ithamı
bölgede yaşanan en önemli gelişmelerin başlıklarıydı. Şimdi detaylar.
Mevcut olumsuz olaylarla birlikte Bakü ile Erivan arasında Dağlık Karabağ bölgesinin mülkiyeti konusunda yeni bir gerilim dalgası başladı. Bölgeden gelen haberlere göre geçen cumartesi yeni çatışmalar turunda Karabağ Ermenileri önce bir altın madenini ziyaret etmeyi planladıklarında Bakü yetkililerinin gelişiyle gerilimler meydana geldi. Bu bağlamda Karabağ Ermenileri Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin altın madenine girmesini engelledi. Dağlık Karabağ Ermenilerinin bu eyleminden iki gün sonra Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan yolu kapattı. Bu eylem sonucunda yüzlerce Ermeni sivil yolda mahsur kaldı.
Aslında Bakü hükümeti Laçin koridorunu bir kez daha Ermenilere kapatarak bölgedeki egemenliğini göstermek istedi. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hükümeti çevreyi korumak amacıyla Laçin koridorunu kapattıkları iddiasında bulunmuştur. Dağlı Karabağ Bilgi Merkezi geçen hafta pazartesi akşamı şöyle duyurdu. Bakü hükümeti Karabağ-Goris iletişim yolunu bir kez daha kapattı. Sözde Dağlı Karabağ bölgesi yerel makamlarına göre Laçin koridoru Dağlı Karabağ Ermenistan'a bağlayan tek yoldur. Bu nedenle yüzlerce Ermeni vatandaşı bu yolun kapatılması nedeniyle bu yolda mahsur kalmıştır. Bu bağlamda Dağlı Karabağ'ın sözde başbakanı olan Ruben Vartanian bir kez daha Dağlı Karabağ bölgesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bağımsız bir ülkedir açıklamasını yaptı.
Aynı zamanda Karabağ'ın sözde bu hükümetinin bu yetkilisi Ermenilerin Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetiyle bir arada yaşamalarının tek yolunun bu bölgenin Bakü yöneticilerinden bağımsızlığını kabul etmek olduğunu vurgulayarak şunları duyurdu. Bakü yetkilileri zorlu kış koşullarını bu oyunla Dağlık Karabağ halkını sömürmek ve taleplerini kabul etmeyi zorlamak için baskı uygulamak için kullanıyor. Sözde Dağlık Karabağ'ın başbakanı olan bu kişinin son açıklamalarının Bakü makamlarının öfkesini bir kez daha alevlendirmek için iyi bir bahane olduğu açıktır. Bu arada sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti yetkilileri bu bölgenin Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bağımsızlığı ve Ermenistan'a ilhakı konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Bu, Ermenilerin 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kazandığı zaferi görmezden geldikleri ve halen daha önceki taleplerinde ısrar ettikleri anlamına gelmektedir.
Uzmanlar Karabağ Ermenilerinin daha önceki taleplerin tekrarlanmasının arkasındaki asıl sebebin Bakü yetkililerinin davranışlarından kaynaklı olduğuna inanıyor. Son zamanlarda İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri kendi taleplerini yerine getirmek ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının çıkarlarını güvence altına almak yerine sadece Ermenistan'dan toprak koparmaya çalışmış ve bunun yanı sıra İran'a düşman bile kesilmişlerdir. Halbuki bu adımlar yabancı unsurların talepleri sayılır.
Bakü makamlarının Karabağ bölgesine yerleşme konusundaki ısrarları konusunda yadsınamaz bir gerçek var. Gerçek şu ki 9 Kasım 2020 gece yarısı 10 maddelik anlaşmada Dağlık Karabağ bölgesinden söz edilmedi. Halbuki Karabağ savaşı çıkarken asıl sorun bu bölgenin mülkiyeti olmuştur. O zamandan beri bölgedeki birçok bağımsız siyasi çevre bu barış anlaşmasının hükümlerini eleştirirken bu konuda Bakü hükümet yetkililerini uyarmaya çalıştı. Ama Bakü'de gerçekleri duyacak tarafın olmadığı belliydi. Bu durumda İlham Aliyev başlanmak üzere Bakü hükümetinin yetkilileri self-determinasyon veya kendi kaderini tayin hakkı referandumuna kadar Dağlık Karabağ bölgesini kendi haline bırakması gerektiğinin farkında olduğuna şüphe yok.
Ancak bu eyleme eş zamanlı olarak bu bölgelere seyahat etmeyi kendi hakkı olarak gören İlham Aliyev hükümeti, Karabağ Ermenileri ile başa çıkmak için Mavi Mihferli Rus güçlerinin müdahalesi çağrısında bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Bakü, doğal kaynakların Ermeniler tarafından yasa dışı sömürüsünün önlenmesi ve çevre üzerinde olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için Rus barış güçlerinin komutasını defalarca desteğe çağırdı. Talepler ise bir sonuca varmadı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın son açıklamasının yayınlanmasıyla ilgili olarak dikkate alınması gereken bir nokta var. Görünüşe göre İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri Rus barış güçlerini eleştirerek bu güçleri zayıf ve taraflı göstermeye çalışıyor. Aynı zamanda Bakü yetkilileri Ankara hükümetinin Suriye ve Irak'taki hedeflerine ulaşamayan Türk ordusunun Kafkasya bölgesine nakledilmesi için ekstra çaba sarf ediyor.
Ermenistan hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik son ithamları çerçevesinde şimdi de Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenilere yönelik Azerbaycan hükümeti tarafından soykırımın hayata geçirilmekte olduğunu öne sürdü. Bu hususta Ermenistan Milli Meclisi Uluslararası Toplum'dan Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan hükümeti askeri güçleri tarafından soykırımın hayata geçirildiğini öne sürerek bu durumun kınanmasını istedi. Bu bağlamda Ermenistan Parlamentosu Başkanı Artur Tomasyan, Rusya, Amerika, Fransa ve diğer ülkelere İlham Aliyev hükümetinin Dağlık Karabağ bölgesine yönelik mevcut kışkırtıcı girişimlerini kınamasını ve bu eylemlerin 21. yüzyıldaki soykırım olarak tanımalarını önerdi.
Karabağ Ermeni soykırımı konusu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın İlham Aliyev hükümetini Karabağ Ermenilerine yönelik soykırımla suçlamasının ardından bir kez daha Ermenistan Ulusal Meclisi'nde gündeme getirildi. Uzmanlar Dağlı Karabağ sorununun uzun soluklu sürecini ve İlham Aliyev hükümet yetkililerinin Ermenistan'dan daha fazla taviz koparmak için bu süreci uzatma çabalarını göz önünde bulundurarak savaşan tarafların daha ağır suçlamalarda bulunmasını doğal görüyor. Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı yabancıları memnun kılmak için Ermenistan'dan taviz almaya çalışıyor ve Bakü hükümetinin son 2 yıldır yaptığı harcamalar Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkına fayda sağlayamamakla beraber dış güçlerin yararına olmuştur.
Mevcut durumda Bakü ile Erivan arasındaki gerilim doğrultusunda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın karşılıklı suçlamalarının İki komşu ülkenin dış politikasında öncelik haline geldiğini göz ardı etmemek gerekir. Buna rağmen Erivan hükümeti Bakü yetkililerine ve Azerbaycan Cumhuriyeti askeri kuvvetlerine yönelik soykırım konusunu ilk kez gündeme getirmiyor. Ermenistan hükümeti daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Ermenilere yönelik kültürel soykırımı uygulamakla suçlamıştı. Bu yılın Şubat ayında Ermeni medyası bu konuda şunları duyurdu. Ermeni kültürel mirasına yönelik kültürel soykırım yapıldığı aşikardır. Ancak Nikol Paşinyan hükümetinin ilgisizliği ve umursamazlığı nedeniyle bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sosyal medya kullanıcıları aracılığıyla kiliselerimizin yıkıldığı haberini alıyoruz.
Tahran Radyosu.
Aslında Erivan hükümetinin yetkilileri İlham Aliyev hükümetine karşı suçlamalarda bulunmaya devam etmek için soykırım anahtar kelimesini kullanmaya çalışıyor gibi görünüyor. Son 2 yıldır Erivan hükümeti yetkilileri ateşkes kurallarını ihlal etmek, sivil yer ve merkezlere ateş açmak, Ermeni topraklarını işgal etmek ve benzeri suçlamalarla İlham Aliyev hükümetine meydan okumaya çalıştı. Bu bağlamda Ermenistan hükümet yetkilileri, Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti tarafından Ermeni tarihi kültürel eserlerinin soykırımı konusunu gündeme getirerek dünya toplumunun dikkatini eskisinden daha fazla çekmeye çalışıyorlar. Erivan hükümet yetkililerinin aynı çabaları Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Adalet Divanı'nın 7 Aralık 2021'de İlham Aliyev hükümetini Ermenistan'ın kültürel yerlerine saygı göstermeye mecbur bırakmasına neden oldu. Yani Ermenistan hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik politikasının daha önce sonuç verdiği belirtilmelidir. Pek çok Ermeni uzmanı sözde Ermeni soykırımının asıl amacının Ermeni topraklarının işgali olduğuna inanmaktadır.
Aslında aynı şey Azerbaycan Cumhuriyeti için de geçerli. Karabağ Ermeni soykırımı konusu Ermenilerin tarihi ve kültürel eserleri ve diğer vakalar da bu bağlamda değerlendirilebilir. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Dağlı Karabağ bölgesinin mülkiyeti konusunda var olan gerilimlerin dışında Dağlı Karabağ Ermenilerinin soykırımı konusunun İlham Aliyev hükümetinin maceralarının devam etmesine engel olabileceği söylenmelidir. Bakü yetkilileri yabancıları memnun etmek için Paşinyan hükümetine Siyonik vilayetinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bir koridor yaptırması için baskı yapmaya devam ediyor. Aslında Bakü makamları 5 kilometre genişliğinde ve yaklaşık 60 kilometre uzunluğundaki bu koridoru almakla Ermenistan-İran sınırını tek ellerine almak ve Ermeni hükümetini yok etme planını kolayca gündeme getirmek niyetindeler.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve sen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Allahu Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi, kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak, onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa, artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak, ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil, rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur. Allahu Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur, hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse, o kul istidraca düşmüştür. Zira Allahu Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan Settarul Uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olunca edeyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.